Erkam Radyosu'nun aziz dinleyicileri, bu haftaki Endor'un sohbetinde sizlerle hac hakkında konuşmak istiyorum. Aslında hac hakkında yapılacak bir konuşmanın çok çeşitli bölümleri, çok farklı muhtevası olması gerektiğine rağmen ben size daha çok edebiyatta, fikirde, sanatta, tarihte, kültürümüzde, folklorumuzda hac hakkında bazı bilgiler aktarmak istiyorum zamanın el verdiği müddetçe. Efendim, aslında hac denilen ve hemen hemen bütün semavi ve beşeri dinlerde benzeri olan ibadetler çok genel bir ibadet kavramı altında toparlanabiliyor ve bütün kültürlerde, bütün dinlerde vardır. Bunun esas amacı da insanların kutsal kabul edilen mekanlarda ibadet ve taat, hangi dinden, hangi inanıştan iseler taatte bulunmaları ve dini maksatlarla buraları ziyaret etmeleri şeklinde genel bir tarifi yapılabilir. İslam'da hac denince ise bu da belirli bir zamandaki, işte Zilhicce ayının ikinci haftası içinde diyebiliriz, yapılmakta olan ve esas gerekli şartlarını yerine getirerek hacı olmayı sağlayan ibadetlerin de Mekke-i Mükerreme'de yapıldığı bir ibadet şeklidir. Kelimenin lügat manasına baktığımızda Arapça'da gitmek, yönelmek, ziyaret etmek manasına gelir. Bir fıkıh terimi olarak ise dini ölçülere göre imkanı olan her Müslümanın Zilhicce ayının belirli bir zamanı içinde Kabe'yi, Arafat'ı, Müzdelife'yi, Mina'yı ziyaret etmek ve bu ibadet için tespit edilmiş dini görevleri belirli kaidelere uyarak yerine getirmek suretiyle yaptığı bir ibadetler bütününü, ki eskiler buna bir ibadet manzumesi derlerdi, ifade eder. Bu ibadeti yerine getirenlere Arapça'da hac, çoğulu Hüccac, Türkçe ise hacı denir. Bu kelimenin İbranicesi de, yani Arapça ile İbranice'nin arasında bir irtibat olduğunu hatırlayacaksınız, hak şeklindedir ve bayram anlamına gelir. Ve bu kelimede bir şeyin etrafında dönmek, dolanmak manasındaki bir kökten gelmektedir. Yani netice itibariyle hac veya hak çok eski bir Sami tabiri olup İbranice'den başka Arapça'da ve Sabi dilinde de bulunmaktadır. Dolayısıyla bu kelimeden hareketle verdiğimiz bu mana çok eskiden beri farklı inanışlarda bulunan insanların yerine getirdikleri bir dini ibadeti ifade etmekte. Haccın temelinde uluhiyetin mukaddes bir yerde daha çok tecelli edeceği inancı yatmaktadır. Yani diğer dinlerde de, bizde de. Dolayısıyla kabileci, milli, evrensel dinlerin hepsinde kutsal kabul edilen mekanlar vardır. Ve bu mekanları ziyaret önemlidir. Ama en çok kutsal kabul edilen yer için yapılan ziyaret ve orada yapılan ibadetler hac adını alırlar. Bu mekanlarda yapılan ibadetler, dualar, tövbeler, istiğfarlar, dilek ve temenniler de mutlaka Allah tarafından yahut o inanışların en üst otoritesi kabul edilen neyse o, onlar tarafından icabet edileceğine ve dileklerin yerine getirileceğine o inanç sahipleri inanırlar. Bu sebeple ta Hititlerden, Hinduizm'den, Budizm'den, Çin ve Japon dinlerinden, eski Mısır dinlerine kadar ve İslam öncesi Araplara kadar hepsinde, her dinde hac vardır. Tabii olarak da Yahudilikte ve Hristiyanlıkta da hac mevcuttur. Burada semavi olmayan dinlerde haccın yapıldığı yerler, yani bu maksatla ziyaret edilen yerler hep böyle yüksek, ulaşılması zor olan dağlar, tepeler ve oralardaki mekanlardı. Nitekim eski Çin dinlerince bilinen ilk hac merkezleri çeşitli adlar taşıyan 5 dağdır. Japon inançlarına göre de tanrılar da bu dağlarda ikamet ederler. Bu yüzden dağ tepelerinin, yüksek mekanlarının hac yerleri olarak kabul edildiği görülmektedir. Romalılar döneminde Suriye'deki bir takım mekanlar da bu manada hac merkezlerinden sayılıyordu. Ve dikkat çekici bir anekdottur bu. Romalılar döneminde Hierapolis'e gelen her erkek şehre girmeden önce saçlarını ve kaşlarını tıraş ederek şehre girmek mecburiyetindeydi. Bu da hac edilen yerlere girerken ve çıkarken oralara saygı gösterilmesinin arkeolojik ve semavi olmayan inanışlardaki örneğini göstermektedir. İslam öncesi Araplarda da Hazreti İbrahim zamanından kalma olarak hac ibadeti vardı, ama bugünküyle tabii ciddi manada farklılıkları vardı. Yahudilikte hac ibadeti erkeklerin yılda 3 defa Kudüs'e, Yahve'nin huzurunda bulunmaları şeklinde anlaşılmıştır. Efendim, Hristiyanlıkta hac bu kadar önemli olmasa bile Hazreti İsa 12 yaşındayken ebeveyniyle birlikte Kudüs'e, mabedi ziyarete gitmiştir ve dolayısıyla onların da ibadet mekanı Kudüs'tür. Yani o zaman esas semavi dinlere baktığımızda Kudüs, Mekke ve Medine hac mekanı olarak diğer yerlerden çok öne çıkmaktadır. Şeyin Tahirül Mevlevi'nin bir yazısında okuduğum bir ibareyi hatırlıyorum. Diyor ki hac denince semavi dinlerdeki hac ibadetleri anlaşılır ve onlar da semavi dinlerin müşterek mekanları olan Kudüs, Mekke ve Medine'dir. Daha çok da Kudüs Yahudilik ve Hristiyanlık için, Mekke ve Medine'de Müslümanlık için esas alınan hac mekanlarıdır. Tabii burada bir ayrım daha yapmak lazım. Esas hac mekanı da Müslümanlar için Mekke ve civarındaki mukaddes sayılan Arafat'ı, Mina'sı, Müzdelife'si gibi mekanlardır. Çünkü haccın rükünleri belirli zamanlarda oralarda bulunmak ve belirli ibadetleri belirli şekillerde oralarda yapmakla ilgilidir. Efendim, bu hac ibadetinin kısaca ayet ve hadislerle ilgili tarafına da işaret etmek isterim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde şöyle bahsediyor hacdan. Velillahi alen nasi haccul beyti men istata'a ileyhi sebila. Bu ayet-i kerimenin mealini Tahirül Mevlevi'nin Türkçesiyle sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsanlardan, diyor Tahirül Mevlevi bu ayet-i kerimede, yani Müslümanlardan yolca muktedir olanlara Allah için beyti mükerremi hac etmek farz kılınmıştır. Bakın, bu mealdeki, bu tercümedeki ifade ve ibarelere de dikkat etmek lazım. İnsanlardan, yani Müslümanlardan yolca muktedir olanlara Allah için, Allah rızası için, rızaen lillah olarak beyti mükerremi, beytullahı hac etmek farz kılınmıştır. Bu ayetle Hicri 9. seneyi de hac farz kılınmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim burada gücü yetenlerin Allah rızası için hac etmelerini, insanlar üzerinde hakkullah olduğunu beyan etmektedir diyor. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir habere göre de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bize bir hutbe irad etti buyuruyor ve diyor ki Efendimiz, ey Nas, size hac farz kılındı, hac ediniz dedi. Huzardan birisi, ya Resulallah her sene mi diye sordu ve bu sualini 3 defa tekrar edinceye kadar aleyhissalatu vesselam Efendimiz sükut buyurdu. Daha sonra, evet deseydim her sene için farz olurdu, siz de edasına muktedir olamazdınız buyurmuştur. Yani Efendimizin haccı haber verdiğinde de böyle bir vaka cereyan ediyor. Yine Ebu Hureyre'nin bir başka rivayetinde Efendimiz aleyhisselam Allah rızası için hac eden ve haccın belirli günlerinde hac yasaklarına uyarak bu ibadeti yerine getiren kimsenin annesinden doğduğu gün gibi günahlarından arınmış olarak memleketine döneceğini aktarıyor. Bir başka hadiste de şöyle, bu Tirmizi'nin bir rivayetidir. Hac ile umreyi birbirine ekleyin. Çünkü bunlar körüğün demir, gümüş ve altının kirini gidermesi gibi fakirliği ve günahları giderir. Makbul bir haccın karşılığı da cennettir. İşte bu gibi ayet ve hadisler, bunları çoğaltmak mümkün ama bizim sohbetimiz daha çok kültürel olduğu için bütün Müslümanlar hacca gitmeyi, şartları yerine geldiğinde, o şartlara sahip olduğunda gitmeyi, hatta bazı mezheplerde bizim için ön şart olarak kabul edilen şartların bazılarına, mesela gücü yetmek tabiri o kadar geniş anlaşılmıştır ki insan yürüyerek gidebilecek güce sahipse kalkıp yürüyüp gitmelidir şeklinde anlaşılmıştır. Müslümanlar bu sebeple hacca çok rağbet ederler. Ashab döneminden zamanımıza kadar geçen süre içinde bütün alimler gücü yeten kimsenin ömründe bir defa hac yapmasının farz olduğunda ittifak etmişlerdir. Buna göre hac ibadeti kitap, sünnet ve icma ile sabit olan en kuvvetli farzlardan biridir. İşte bu mübarek zamanda, ki özellikle Ramazan'dan sonra başlayan ve haccın bitimine kadar süren, yani Arefe gününden sonraki 3 günü de bayram günlerinin ikmal ve itmamıyla geçen süre, İslami literatüründe hac günleri, eyyamı hac yahut mevsimül hac diye anılmıştır. Bu sebeple de herkes bu zaman dilimi içinde Mekke'yi ve mutlaka onun yanında Medine'yi ziyaret ederek, bu mübarek yerlerde ibadet ederek, Allah'a yalvararak, tövbe istiğfar ederek geçirmeyi önemli bir ibadet kabul edilmiştir. Bir de efendim Hacı Ekber diye bir kavram vardır kültürümüzde. Bunun ne olduğu hakkında bir takım ihtilaflar var ise de Hacı Ekber kelimesi daha büyük, en büyük hac demektir. Ve Kur'an-ı Kerim'de de geçen bu ibareyle neyin kast edildiği hakkında alimlerimiz bazı ihtilaflarda bulunmuşlardır. Bazıları derler ki bu hac günleri zaten bayram günleridir ve Hacı Ekber'le bu kastedilmiştir. Ve Hazreti Peygamber'in de bayram günü cemreler arasında durarak bu Hacı Ekber günüdür dediği rivayetinde buna örnek almışlardır. Bazı rivayetlerde yahut buna yorumlarda demek lazım, Hacı Ekber günü Arefe günü kabul edilmiştir. Bazıları da bunun sadece bir gün olmayıp hac günlerinin tamamı olduğunu söylemiştir. Netice itibariyle bizim kültürümüze intikal eden yönüyle Hacı Ekber, Hazreti Peygamber'in haccı sırasında Arefe gününün Cuma'ya rastlamasını da göz önüne alan alimlerle iki mübarek bir günün bir araya geldiği gün olduğunu, yani Arefe gününün Cuma gününe rast gelmesi de Hacı Ekber kabul edilmiştir. Dolayısıyla böyle bir kavramda kültürümüzde çok önemli bir yeri vardır. Efendim, haccın yerine gelmesi için biraz sonra okuyacağım beyitlerde, anlatacağım yerlerde temas edileceğinden dolayı fıkıh kitaplarında şu şartlar önemli kabul edilmiştir. Bunlardan bir tanesi sağlıklı olmak. Efendim, mesela bir diğeri yol güvenliğinin bulunmasıdır. Bu hac yolunun güvenliği meselesi. İşte bu sebeple Osmanlılar hac yolunun güvenliğini sağlamak maksadıyla ecdadımız çok büyük hizmetler yapmış. Onlardan önce Memlüklüler aynı hizmetleri yapmış. Hac yolunu garanti altına almak üzere. Nitekim bu sebeple de Sultan Abdülhamit Han Hazretleri Şam ile Medine arasındaki, aslında o Mekke'ye ve Cidde'ye kadar da uzanacaktı, Hicaz demir yolu projesini gerçekleştirmiştir. Neden? Hac yolunun güvenliğini temin etmek bakımından. Efendim, bir de bir başka özellikle haccın yerine getirilmesinde kişinin arızi bir engelinin, yani vücutça bir engelinin, bugün tabiri engelli olmaması bir başka şarttır. Buna ilave olarak tutuklu da olmayacak hac mevsiminde, yahut da yönetim, idare, devlet idaresi haccı yasaklamayacaktır. Mesela Tahir Mevlevi 1. Dünya Savaşı yıllarında hacca gidememesinden dolayı, harp sebebiyle yasaklandığı için bir şiir yazmış ve ben gidemiyorum ama bu şiir orada Arafat'ta bulunanlara hediyem olsun diyerek hüznünü böyle bir teselli ile geçirmeye çalışmıştır. Efendim, bir başka mesele de seferilik hükümlerinin cereyan edeceği bir mesafedir bu. Kadınların yanlarında mahremlerinin bulunması meselesidir. Ki hac yolu, hac seferi bugün artık bu gibi endişelerden uzak, daha nispeten eskiye göre, hatta nispeten demek bile caiz değil, çok daha emin bir yolculuk halindedir. Efendim, haccın hikmetlerinden de bizim kültürümüzde çokça bahsedilir, kitaplarımızda çokça bahsedilir. Burada en önemli şey hac ibadetinin sadece Allah rızası için yapılmasından ibaret olmasıdır. Yani araya hiçbir şey katılmayacaktır. Efendim, bu önemlidir ve bizim kültürümüzde buna çok önem verilir. Hatta gereğinden fazla bile önem verildiğini geçmiş uygulamaların bazılarına bakarak söylemek gerekir. Bir başka özelliği de müminin hem malı hem de bedeniyle gerçekleştirdiği bir ibadet olduğu için insanın bütün varlığını, yani maddi ve manevi varlığını ilgilendirdiğini söylemek ve Allahü Teala'ya külliyen bütün varlığıyla teslim olmak demektir. Nitekim hacda yapılan telbiye de bu teslimiyetin ifadesidir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek ibaresi Allahü Teala'nın huzuruna varan hacının ya Rabbi diyerek buyur ya Rabbi, emret Allah'ım, davetini duydum, sana yöneldim, senin şerikin yani ortağın yok Rabbim, emrine uydum, kapına geldim, hamd sanadır, nimet senin, mülk senindir manasına gelen bir ibare halinde durmadan tekrar edilmesi, yani telbiyenin çok yapılması bu sebepledir. Bu bakımdan hac eden insanlar madden ve manen olgunlaşırlar. Böyle bir özelliği vardır. Onun için de insanlar zamanı geldiklerinde, hatta bizim kültürümüzde bu zamanı geldiği ciddi bir biçimde 50 yaşından sonra yahut daha eski yıllarda 40 yaşından sonra yapılan bir ibadet. Yani sanki yaşla ilgiliymiş gibi telakki edilmiştir. Bu yanlıştır ama böyle bir olgunluk, böyle bir kemal. Çünkü insan erken yaşında gittiği zaman, hele ben şunu müşahede etmişimdir, çocuklarla yapılan haclarda çocuklar için oralarda sadece oynadıkları, koştukları hatırında kalıyor. Gözle görülür bir etki sezilemiyor. Şüphesiz bunun manevi etkisi de mevcuttur ama onun için bunları idrak etmek lazım. Mesela ben şöyle bir hatıramdan bahsedeyim. İlk defa 1979 yılında hacca gitmek nasip olmuştu. Hacca gittiğim zaman ben oralarda sanki Efendimizin ayak izlerini takip ederek dolaşacağımı, çeşitli yerlere gideceğimi düşünüyordum ve ziyaret edeceğim yerlerde adeta manevi bir feyzin benim gönlüme, kalbime, kafama, gözüme, bütün azayı cevarihime dolaşacağını zannediyordum. Gidip de orada efendim tabii şimdiye nazaran modern demek mümkün değil ama hakikaten bir şehir gördüğümde, bu şehrin çarşısı, pazarı, bağıranı, satanı, alanı, efendime söyleyeyim bunları gördüğümde, Allah Allah, benim düşündüğüm hac böyle bir yer değildi. Ben burada Resul-i Ekrem'le, Allahü Teala Hazretleri'yle baş başa kalacağım bir mekan bulamadım. Onu hocama arz ettiğim zaman hocam demişti ki burada kesrette halvet ilkesini kullanacaksın. Eğer bu kalabalıklara bakarsan onlarla beraber akar gidersin. Bu mübarek günlerde akar gider. Sen bu kesret içinde halvet haline hissederek bu şekilde Allah'a yaklaşabilirsin. Etraf ile çok meşgul olma diye beni uyarmıştı. Hakikaten bu uyarıdan sonra yaptığım ibadetlerden, tavaflardan, ziyaretlerden daha fazla ve daha etkili bir şekilde heyecan duyduğumu, zevk aldığımı, lezzet aldığımı hatırlarım. Dolayısıyla bu hac ibadetinin insanın üzerinde böyle bir manevi ve deruni bir etkisi var. Bu etki de belirli bir yaştan sonra daha görünür ve hissedilir hale geliyor. Efendim, insanın yani bir müminin, bir hacının hac esnasında elde ettikleriyle orada ibadet ederken hissettikleri arasında da ciddi bir irtibat vardır. Haccın gerçekleştirildiği mekanla Hazreti Peygamber'in ve ilk Müslümanların yaşadıkları mekanın aynı olmasıdır. Yani siz zihnen, bedenen, ruhen ta o asrı saadete gidebilirseniz hac sizin için bir mana ifade eder. Daha büyük bir mana ifade eder. Yoksa o zaman dediğim gibi masivada kalır, işin aslını, esasını idrak etmekten uzak düşersiniz. Dolayısıyla her Müslüman hacca gittiği zaman bunları hissetmelidir. İhrama girerken büründüğü o ihramla kabre girerken sarınacağı kefen arasında irtibat kurmalıdır. İhramlıyken yapılması gereken, yapılmaması gereken işleri de bu şekilde düşünmesi icap eder. Şimdi efendim burada bir ara vererek bir hac ilahisi dinleyelim. Sonra tekrar devam edelim efendim. Buyurun. Tekrar Selamlar aziz dinleyiciler. Efendim bu ön bilgilerden sonra size kültür ve edebiyatımızdaki hac hakkında biraz daha net malumat vermek uygundur zannediyorum. Bizim edebiyatımızda hac ilahileri adıyla anılan, musikimizde de tabii demek lazım gelir, hac ilahileri adıyla anılan metinler hac mevsimi başlandığı sırada tekkelerde, camilerde, mevlitlerde çokça okunarak, ey insanlar, hac mevsimi yaklaştı, hacca gitmek için artık hazırlıklarınızı yapın, bu fırsatı değerlendirin, bu fırsatı fevdetmeyi kaçırmayın manasına gelen ilahilerin okunmasıyla başlar. Mesela çok hemen herkesin bildiği şu ilahi, Hüseyni makamında ve bir usul ilahisi olarak tanınan ilahi, bu manadaki ilahilerin, metinlerin, eserlerin en önde gelenidir. Gani Mevlam nasip etse varsam ağlayı ağlayı, Medine'de Muhammed'i görsem ağlayı ağlayı. Burada şu bilgiyi vermek lazım. Karayoluyla gidenler önce Medine'ye sonra Mekke'ye gidiyorlar. Deniz yoluyla gidenler eski tarihlerde, yani bunların yazıldığı tarih 20. asırdan önceki yıllarda diyelim, onların da bir kısmı Süveyş kanalı açıldıktan sonra deniz yoluyla Cidde, Mekke ve Medine şeklinde geliyorlar. Onun için bizim ilahilerimizde karayolu esas alındığından dolayı hep Mekke'den başlar ve Mekke'de de görülecek yer Mescid-i Haram olduğu için, ziyaret edilecek mekan Mescid-i Nebevi olduğu için Medine'de hemen Resulullah akla gelir. Onun için şair, Gani Mevlam nasip etse varsam ağlayı ağlayı, Medine'de Muhammed'i görsem ağlayı ağlayı diye başlamış. Sana altın oluk sana, seni gören kalır tana, kara donlu Kabe sana, varsam ağlayı ağlayı. Delil yapışsa elime, lebbeyk öğretse dilime, ihram bezini eynime, sarsam ağlayı ağlayı. Akıtırlar hayvan kanı, kimse esirgemez canı, şol Mina'da hac kurbanı, kessem ağlayı ağlayı. Hüccaç döner yana yana, şol yüreğim döndü kana. Bu tavafı anlatıyor. Hüccaç döner yana yana, şol yüreğim döndü kana. Ab-ı zemzem kana kana, içsem ağlayı ağlayı. Derviş Yunus der can ile, kul olmuşum iman ile. Dilim zikri Kur'an ile, varsam ağlayı ağlayı. Bakın, bu ilahi ağlayarak iki gözü iki çeşme hac yoluna çıkmaya hazırlanan kişinin oraya varmadan önceki hasretini ve oraya vardıkta aldığı manevi zevkin, feyzin tesiriyle gözlerinden yaş akıtmasını ifade eder. Bunun bir başka örneği de Mehmet Akif rahmetlinin Necid Çöllerinden Medine'ye isimli şiirinde bir peygamber aşıkının Medine'ye, Resulullah'ın türbesine varana kadar çektiği sıkıntıları ve huzura varınca orada ah deyip fedayı can etmesini anlatan şiirdir ki dinleyicilerimizin bu şiiri safahattan bulup okumalarını da tavsiye ederiz. Nitekim bu ilahilerden bir başkası da, ona da Ravza ilahisi deniyor Hazreti Peygamber'i ziyaret etmekle ilgili olduğu için. Şöyle kısa bir şiirdir, dörtlüktür. Teveccüh eyledim Beytül Haram'a ya Resulallah. delilim re'fetindir Mısr-ı Şam'a ya Resulallah. Hakikatte cemalin kıble-i ehli hakikat, yöneldim kıbleye, uydum imama ya Resulallah. Bu ilahi de Eviç makamında bir ilahi olarak kayıtlara girmiştir. Yani bizim hac ilahileri dediğimiz ilahiler, hacca gitmeyi teşvik eden, ondan sonra Medine'yi de Hazreti Peygamber'i ziyareti ve o ziyarette duyulan hissedilenleri ifade eden şiirler, sonra Mekke'deki hac ibadetini yerine getirirken okunanlar, oradaki menasiki anlatan şiirler, sonra dönüş yolunda, ailesine kavuşma yolunda ki hissiyatı nakleden şiirler olarak gruplandırmak mümkündür. Bunları ayrı bir programda ele alacak kadar bunlar çoktur. Ama bunlardan hac yolculuğu esnasında ki Haleti Ruhiye'yi anlatan bir Sabah Cumhur ilahiyi de sizlerle paylaşmak isterim. Diyor ki şairimiz, cümle hüccac ile giydik yine ihram-ı aba. Demek ki hac yolunda ilerlemişler. İhram giyecek yerlere, yani mikatlere varmışlar. Cümle hüccac ile giydik yine ihram-ı aba. Kıbleye karşı yöneldik, gideriz misli sabah. Erişip gördüm bürünmüş bir siyah atlas kaba. Kara donlu Kâbetullah, merhaba ya merhaba. Çağrışıp lebbeyk deriz ya Rabbena, ferman senin. İsteyu geldik kapına, lütf ile ihsan senin. Canımız olsun visalin idine kurban senin. Kara donlu Kâbetullah, merhaba ya merhaba. Bağladık çükküm Arafat üzre hüccac ile saf. Dilimizde ya ilahi neccina min manehaf. Bu ibare bir dua ifadesidir. Ya Rabbi, korktuklarımızdan bizi muhafaza eyle. Kötü şeylerin başımıza gelmesini engelle. Bizi kötülüklerden muhafaza eyle manasına gelir. Bağladık çünkü Arafat üzre hüccac ile saf. Dilimizde ya ilahi neccina min manehaf. Töküben gözyaşlarını ederiz beyti tavaf, kara donlu Kâbetullah, merhaba ya merhaba. Susamışız ab-ı zemzemden sikayet edesin, sulamak sikayet. Susamışız ab-ı zemzemden sikayet edesin, Merve hakkı için safa ile himayet edesin. Umarız yarın kul oğluna şefaat edesin, kara donlu Kâbetullah, merhaba ya merhaba. Bu kara donlu Kâbetullah lafı bizim bütün şairlerimizde çok tekrar edilen bir şeydir. Sebebi de Kabe'nin örtüsünün siyah olmasından kaynaklanmıştır. Halk dilinde, yani o eski Türkçe'de don aynı zamanda hem renk demektir. Nitekim atlar için kullanılır, bu atların renkleri içinde, hem de örtü manasına kullanılır. Kabe'nin de örtüsü siyah olduğu için kara donlu Kâbetullah diye çok şairlerimiz şiirlerinde kullanmışlardır. Şunu belirtmek isterim ki Osmanlı öncesi dönemde de, Osmanlılar zamanında da hac yollarının emniyet altına alınması için bütün Müslüman devletler ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Osmanlılar 1517'de Hicaz'ın idaresini Memlüklerden devraldıktan sonraki biliyorsunuz Memlüklerde bir Mısır'a hakim olan bir Türk hanedanıdır. Bütün İslam dünyasını ilgilendiren bu hac organizasyonunun, yani hacıların bu maksatla memleketlerinden çıkıp Mekke'yi, Medine'yi ziyaret edip tekrar memleketlerine avdet etmelerine kadar yapılan bütün işlemlerin sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Ve bunu da en iyi şekilde yerine getirmek üzere faaliyet göstermiş olduklarını tarihi kayıtlardan anlıyoruz. Bu bilgilere baktığımızda hac yolunun Kahire, İstanbul ve Şam gibi 3 ana merkezi olduğunu görüyoruz. Osmanlı öncesi Kahire bu noktada çok ağırlıklı. Özellikle Kuzey Afrika'dan gelen hacıları Kızıldeniz kanalıyla Cidde'ye ve Mekke'ye ulaştırmak bir önemli güzergah bu. Osmanlılar zamanında bu güzergaha İstanbul, Şam, Mekke, Medine dahil oluyor ve bu güzergah daha sonra, yıllar sonra Sultan Abdülhamid'in hac yahut Hicaz demir yollarını yapmasıyla daha bir güven altına alınıyor, daha bir organize hale getiriliyor idi. Dolayısıyla İstanbul-Kahire hattında deniz yolu önem kazanıyor. Bilhassa Süveyş kanalının açılmasından sonra, bir de Şam'dan sonra Mekke-Medine'ye uzanan yol önem kazanıyor. Şu halde İstanbul, Kahire ve Şam Hüccac'ın belli başlı toplanma merkezleri oluyor. Çünkü ondan sonra toplu hareket edilmediği zaman yol emniyeti ciddi şekilde sıkıntıya giriyor idi. Tarihi bir sürü bu manada kayıtlarda var. Bir başka hac yolundan da Yemen'den başladığı hakkında bir bilgi varsa da, bu konuda araştırmaların henüz bize bu güzergahı tam manasıyla tarif edemediğini, tanıtamadığını söylemek mümkündür. Bir de İran tarafından gelenlerin Basra'dan Hicaz'a doğru Arabistan Yarımadası'nı doğudan batıya aşayan bir kervan yoluyla Mekke'ye, Medine'ye ulaşmaları var ki bu da Osmanlılarla Safeviler arasındaki ihtilaflar yüzünden pek işlek değil. Bazen Safeviler bu bizim kontrolümüz altında olmalıdır, bazen Osmanlılar dediğinden, bu yolunda Şam, İstanbul ve Kahire yolları gibi işlek olmadığını söyleyebiliriz. Efendim, bu arada kısa bir bilgi verelim. 2. Abdülhamit döneminde Hicaz bölgesini hem dışarıdan yapılan saldırılara karşı koymak ve bunun için gerekli askeri nakliyatı gerçekleştirmek üzere, hem de hac yolculuğunu kolaylaştırmak maksadıyla Hicaz Demiryolu Sultan Abdülhamid'in himmetiyle, gayretiyle, çırpınmasıyla demek bile mümkündür anlatmak için yaptırılmış bir yoldur. 1 Eylül 1900 tarihinde, o zamana kadar Şam'a trenle ulaşmak mümkün, Şam'da resmi bir törenle Hicaz Demir Yolu'nun projesinin ilk ayağı başlatılmış, kervanla Medine'ye 40, Mekke'ye 50 günde ulaşılan mesafeyi 1908'de tamamlandığında bu Hicaz Demir Yolu trenle 72 saate düşürmesine rağmen bu demir yolunun yapılması tarihimizde çok önemli bir takım meselelere bağlıdır. Bunların başında da batılı devletlerin bu yolla Osmanlı'nın hem İslam dünyasında daha güçleneceği, hem de kendi menfaatlerine aykırı olarak bir menfi neticeler doğuracağını düşündükleri için bütün Avrupa basınında menfi propagandalara sebep olmuştur. Tıpkı bugün yapılan her işi nasıl Avrupalılar, Amerikalılar bir şekilde kötülüyorsa, o zaman da bu Hicaz Demiryolu için büyük ölçüde yapılmıştır. Hatta benim hatırıma hep gelir, acaba yabancı mecmualarda, gazetelerde, dergilerde Hicaz Demiryolu'nun aleyhinde yapılan bu neşriyatı toplayıp da bir neticeye bağlamak nasıl olduğunu görmek gerekmez mi diye. 1908'de Medine'ye ulaşan hat daha sonra Mekke ve oradan da Cidde'ye kadar uzatılacaktı ama imparatorluğun iddiatçılar eliyle dağılış sürecine girmesi sebebiyle bu gerçekleştirilememiş ve 1908'de son tren Medine'nin düşmesi üzerinde mukaddes emanetleri İstanbul'a taşıyarak son hizmetini de yapmıştır. Burada önemli olan şey şudur. Bütün İslam dünyası bu Hicaz Demiryolu projesine destek vermiştir. Ve mesela bunun için bir yardım kampanyası da açılmıştır. Yabancı mühendislerin Mekke'ye, Medine'ye giremeyecekleri düşünüldüğü için belli bir noktadan sonra onların hiçbiri bu işte çalıştırılmamıştır. Bu projeyi teşvik için Sultan kendisi 50 bin altın vermiş ve 5 ile 50 altın arasında bağış yapanlara nikel, 50 ile 100 altın bağış yapanlara gümüş, 100 altından fazla bağış yapanlara da altın madalyalar verilerek proje gerçekleştirilmiştir. Hatta kayıtlara baktığımızda projenin sonunda toplanan yardımlar projeye yapılan masrafları aşacak miktara ulaşmıştır. Efendim bu yani Hicaz Demiryolları projesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor bu bilgiler. Hac yolunun emniyet altına alınması ve hac kervanının başındaki insana da emiri hac diyorlar. Hani ilahide emiri hac göçtü hayli zamandır ifadesi de bunu anlatıyor. Bu bütün o kervanın sek ve idaresini yapan kişidir. Tarihi bir takım bilgilere baktığımızda efendim bu kervanın mesela Kahire ve Şam kervanında 1279 yılında 40 biner kişi develeriyle, hayvanlarıyla beraber olduğunu biliyoruz. 14. yüzyılda çölde rastladığı bir haç kervanında bir yabancı 17 bin kişi bulunduğunu yazıyor. 1580 yılına ait anonim bir eserde de Mısır kervanında, sadece Mısır kervanında 50 bin kişinin mevcut olduğu kaydediliyor. Yine bu yüzyıllardaki haç kervanlarında mevcut deve sayısı 11.600 ile 64.000 arasında değiştiği anlaşılıyor. Portekizli bir müellif 16. asırda 200 bin insan, 300 binde hayvan bulunduğunu söylüyor. Netice itibariyle görüldüğü gibi burada bu kadar insanın burnunu kanatmadan, yedirerek, içirerek, susuz bırakmayarak hacca götürülüp getirmesi ciddi bir organizasyona bağlıydı. Ve bu organizasyonu da Osmanlılar en iyi şekilde yapmış olduklarını görüyoruz. Ki bunun en son örneği Hicaz Demiryolu projesi. Burada son olarak şunları söylememiz lazım ki İslam dünyası ne zaman bir ve beraber bir iş yapmaya kalkarsa, bu ister hac gibi bir ibadet maksadıyla olsun, ister başka maksatlarla olsun, daima bunun karşı tedbirlerini batılılar alıyorlar. Müspet faaliyetler akamete uğruyor. Bu hac meselesinde de bunları görüyoruz. Programımızı bir Dedenin Şehnaz ilahisiyle bir tavafın onda bıraktığı izlenimi anlatan bitirelim. Bildiğiniz bir ilahidir. Yürük değirmenler gibi dönerler, el ele vermişler, Hakk'a giderler, gönül Kâbesini tavaf ederler, Muhammed'in kösü çalınır bunda, o serverin demi sürülür bunda. Semada melekler kanat açarlar, müminler üstüne rahmet saçarlar, bir de kılavuz Hakk'a uçarlar, Muhammed'in kösü çalınır bunda, o serverin demi sürülür bunda. Efendim, Efendimiz Aleyhisselam'ın kösü, yani bize emanet bıraktığı sünnet ve kitap ve sünnet ve o kitap ve sünnetle sürülen güzel, mutlu, saadetli demler, anlar, hac mevsimlerine nail olmak niyazıyla sözlerimizi burada tamamlayalım. Kalın sağlıcakla.